Ayrım 17.
Bu sistem kuş tarafından uçuşta harcanan enerjiyi de azaltır. Çünkü albatros kanat çırpmadığı ve kanatlarını açık tutmak için kuvvet harcamadığı için enerji kullanmaz. Sadece rüzgarı kullanarak saatlerce uçması ona sınırsız bir enerji kaynağı sağlamaktadır. Örneğin 10 kiloluk bir albatros 1000 kilometre yol almasına rağmen günde kilosunun sadece %1'ini kaybeder. Bu çok düşük bir miktardır. İnsanlar bu cazip uçuş tekniğinden faydalanmak için albatrosları örnek alarak planörleri imal etmişlerdir. Farklı görme sistemleri. Birçok deniz canlısı için görme, avlanma ve savunma açısından son derece önemlidir. Nitekim deniz canlılarının çoğu denizaltı için en ideal şekilde tasarlanmış gözlere sahiptirler. Suyun altında 30 metre derinlikten sonra görüş alanı kısıtlıdır. Ancak bu derinlikteki canlıların gözleri de bu şartlara göre yaratılmıştır. Kara hayvanlarından farklı olarak deniz canlıları, yaşadıkları yoğun ortamın ihtiyaçlarına uygun küresel lenslere sahiptirler. Geniş elips gözlere sahip kara hayvanlarına nazaran bu küresel biçim deniz altında görüş için daha uygundur. Yakın plandaki objeleri görmeye göre ayarlıdır. Uzaktaki bir noktaya bakmak istendiğinde ise bütün lens sistemi gözün içindeki özel bir kas mekanizmasıyla arkaya doğru çekilir. Balığın gözünün küresel olmasının bir nedeni de ışığın sudaki kırılmasıdır. Göz neredeyse suyla aynı yoğunluğa sahip bir sıvı ile dolu olduğundan dışarıda oluşan bir görüntü göze yansırken kırılma gerçekleşmez. Bunun sonucunda göz merceği dışarıdaki cismin görüntüsünü retina üzerine tam olarak odaklar ve balık insanın aksine suyun içinde son derece net görür. Ahtapot gibi bazı hayvanlarda derinlerdeki çok yetersiz ışık için göz oldukça büyüktür. Büyük gözlü balıklar 300 metrenin altında etraftaki organizmaların ışıldamalarını yakalamak zorundadırlar ve özellikle suya nüfuz eden zayıf mavi ışığa karşı hassas olmalıdırlar. Bu sebeple gözlerinin retinalarında bol sayıda mavi hassas hücreler de bulunmaktadır. Bu örneklerden anlaşıldığı gibi her bir canlının kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde çok farklı özelliklere sahip gözlerinin bulunması, bu gözlerin sonsuz bir akıl, bilgi ve güç sahibi bir yaratıcı tarafından tam olmaları gereken şekilde yaratıldıklarının çok açık bir delilidir. Hayvanlardaki akıllı plan, kamuflaj. Hayvanların hayatlarını sürdürebilmek için sahip oldukları özelliklerin biri de kendilerini gizleme sanatı, yani kamuflajdır. Hayvanlar iki sebepten dolayı kendilerini gizleme ihtiyacı duyarlar. Avlanmak ya da avcılardan korunmak için. Kamuflajı diğer yöntemlerden ayıran en önemli özellik ise son derece büyük bir akıl, beceri, estetik ve uyum içermesidir. Hayvanların kamuflaj yöntemleri akıl almaz derecede şaşırtıcıdır. Ağaç kabuğuna gizlenmiş bir böceği veya yaprağın altında gizlenmiş bir başka canlıyı bulunduğu yerden ayırt etmek neredeyse olanaksızdır. Bitkilerin özünü emen yaprak bitkileri ise bitki gövdelerinde diken taklidi yaparak beslenirler. Bu yöntemleri en büyük düşmanları olan kuşları aldatacak, kuşlar bu dikenli bitkiye konmayacaklardır. Zorlu göç. Pasifik'te yaşayan son balıklarının özelliği üremek için yumurtadan çıktıkları nehirlere geri dönmeleridir. Yaşamlarının bir bölümünü denizde geçiren bu canlılar üremek için tatlı suya geri dönerler. Yazın başlarında yolculuklarına başladıklarında son balıklarının rengi parlak kırmızıdır. Yolculuklarının sonundaysa renkleri siyaha dönüşür. Göçe başladıklarında önce kıyılara yaklaşırlar ve nehirlere ulaşmaya çalışırlar. Hiçbir engel tanımadan doğdukları yere doğru gitmeye çalışırlar. Gerektiğinde tersine akan nehirlerden yukarı atlayarak, akıntıya karşı yüzerek, çağlayanları, bentleri aşarak yumurtadan çıktıkları yere ulaşırlar. 3500-4000 kilometrelik yol kat ederek, yaptıkları bu yolculuk sonucunda dişi somlar yumurta, erkek somlarsa sperm bulundururlar. Yumurtadan ilk çıktıkları yere ulaşan dişi som balıkları, 3 ila 5000 arasında yumurta dökerler. Erkek son balıkları ise bunları döllerler. Hem göç hem de yumurtlama işleminin sonucunda balıklar oldukça fazla hasar görürler. Yumurtalarını bırakan dişiler bitkinleşir. Kuyruk yüzgeçleri aşınır ve derileri siyaha dönüşmeye başlar. Aynı şeyler erkek son balıkları için de geçerlidir. Bir süre sonra nehir ölü son balıklarıyla dolar. Fakat yumurtalardan yeni bir som nesli çıkacak ve o da aynı yolculuğu yapacaktır. Son balıklarının bu yolculuğu nasıl başardığı, yumurtadan çıkıp denize nasıl ulaştıkları, yollarını hangi yöntemle buldukları hala cevap bekleyen sorulardandır. Bu konuda pek çok tahmin vardır ama kesin bir sonuç henüz yoktur. Son balıklarına binlerce kilometrelik bir geri dönüş yaptıran, hiç bilmedikleri bir yere döndüren güç nedir? Açıktır ki bu canlıların hepsine hakim olan ve onları yönlendiren üstün bir irade vardır. O alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Mürekkep balığı. Mürekkep balığının derisinin altında kromatofor adı verilen yoğun bir elastik pigment kesesi tabakası vardır. Bu pigmentler genelde sarı, kırmızı, siyah ve kahverengi olurlar. Dışarıdaki görüntüye göre beyinden gönderilen bir sinyalle hücreler genişler ve uygun renk tonu ile deriyi kaplar. Bu sayede mürekkep balığı üzerinde bulunduğu kayanın rengini alarak kusursuz bir kamuflaj elde eder. Bu sistem öyle etkili çalışır ki, mürekkep balığı sahip olduğu bu kompleks sistem sayesinde kendi üzerinde zebralarınki gibi düzgün şeritli renkler bile oluşturabilir. Koalalar. Okaliptüs yapraklarının içinde bulunan yağlar pek çok memeli hayvan için zehirleyici etkiye sahiptir. Bu zehir okaliptüslerin düşmanlarına karşı kullandıkları bir tür kimyasal savunma mekanizmasıdır. Fakat bu mekanizmayı yenen ve zehirli okaliptüs yapraklarıyla beslenen çok özel bir canlı vardır. Bir tür keseli hayvan olan koala. Koalalar okaliptüslerde hem barınırlar, hem beslenirler, hem de su ihtiyaçlarını giderirler. Koala da diğer memeliler gibi ağaçlarda bulunan selülozu kendisi sindiremez. Bu konuda selüloz sindirebilen mikroorganizmalara bağımlıdır. Bu mikroorganizmaların en sık görüldüğü yer, ince ve kalın bağırsakların birleştiği yerde, bağırsak sisteminin arka uzantısı olan kör bağırsaktır. Kör bağırsak, koalanın sindirim sisteminin en ilginç parçasıdır. Bu bölme, yaprakların geçişi geciktirilerek mikropların selülozu sindirmesinin sağlandığı bir fermantasyon odacığı gibi görev görür. Bu sayede koala, okaliptüs yapraklarındaki yağların zehirleyici özelliğini etkisizleştirebilir. Sabit pozisyonda avlanma yeteneği. Güney Afrika sundev bitkisi, yapışkan tüyleri ile böcekleri tuzağa düşürür. Bu bitkinin yaprakları uzun kırmızı tüylerle doludur. Bu tüylerin ucu böcekleri kendine çekecek kokuyu içeren bir sıvı ile kaplıdır. Sıvının bir başka özelliği ise son derece yapışkan olmasıdır. Kokunun kaynağına yönelen böcek bu yapışkan tüylere takılır. Bir süre sonra yaprağın tümü tüylere yapışan böceğin üzerine kapanır ve bitki böceği sindirerek kendisi için gerekli olan proteini elde etmiş olur. Kuşkusuz bulunduğu yerden kıpırdama imkanı olmayan bir bitkinin böyle bir kabiliyetle donatılmış olması özel bir dizaynın apaçık delilidir. Bir bitkinin kendi bilinci ve iradesiyle ya da tesadüflerle böyle bir avlanma tarzı geliştirmesi mümkün değildir. O halde bu yeteneği kendisine veren yaratıcının varlığını ve büyüklüğünü görmemek de mümkün değildir. Kuş tüylerindeki tasarım. Kuşların tüyleri ilk bakıldığında çok basit gibi görünen bir yapıya sahiptir. Oysa dikkatli incelediğimizde hafif ama son derece kuvvetli ve su geçirmeyen tüylerin oldukça karmaşık yapısıyla karşılaşırız. Kuşların kolayca uçabilmeleri için mümkün olduğunca hafif olmaları gerekir. Tüyler de bu ihtiyaçlarına uygun olarak keratin proteinlerinden oluşur. Bir tüyün sapının her iki tarafında damarlar yer alır ve her bir damarda 400 kadar küçük çengel bulunur. Bu 400 çengelin her birinde ise ikişer tane olmak üzere toplam 800 kadar daha küçük kanca vardır ve bunlar barbül olarak adlandırılırlar. Küçük bir kuş tüyüne sığdırılmış olan 800 küçük kancanın önde yer alanlarında, yani öndeki barbüllerde de 20'şer tane daha kancacık vardır. Bu kancacıklar kumaş parçalarının teyellenmesi gibi iki tüyü birbirine tuttururlar. Tek bir tüyde yaklaşık olarak 300 milyon tane küçük kanca vardır. Bir kuşun bütün tüylerindeki toplam kanca sayısı ise yaklaşık olarak 700 milyardır. Kuş tüyünün kanca ve çengellerle birbirine sımsıkı kilitlenmiş yapısının çok önemli bir nedeni bulunmaktadır. Tüylerin kuşun üzerinde sımsıkı tutunması, hiçbir harekette dökülüp gitmemesi gerekir. Kancalar ve çengellerden oluşan mekanizma sayesinde tüyler öylesine sıkıca kuşa tutunur ki, ne şiddetli rüzgar, ne yağmur, ne kar onların dökülüp gitmesine sebep olmaz. Kuşun karnındaki tüylerle kanat ve kuyruk tüyleri birbirinin aynı değildir. Büyük tüylerden meydana gelen kuyruk tüyleri dümen ve fren görevini yerine getirirken, kanat tüyleri ise kuşun kanat çırpması esnasında açılarak yüzeyi genişletecek ve kaldırma kuvvetini artıracak şekildedir. Suda yürüyebilen bir canlı, basilisk. Çok az hayvan suyun yüzeyinde yürümeyi başarabilir. Çok nadir rastlanan böyle bir örnek aşağıda görülen ve Orta Amerika'da yaşayan basilisktir. Basiliskin arka ayak parmaklarının kenarlarını sağlayan kapaklar vardır. Bunlar hayvan karada yürürken kıvrılmaktadır. Eğer hayvan bir tehlikeyle karşılaşırsa, bir akarsu ya da gölcüğün yüzeyinde iki ayağı üzerinde çok büyük bir süratle koşmaya başlar. Bu esnada arka ayaklarındaki kapaklar açılır ve bu sayede suyun üzerinde koşabilmesi için fazladan yüzey alanı sağlanmış olur. Basiliskin sahip olduğu bu orijinal tasarımda bilinçli bir yaratılışın apaçık delillerindendir. Fotosentez. Yeryüzünün yaşanabilir bir yer olmasında en büyük pay şüphesiz bitkilerindir. Bitkiler soluduğumuz havayı biz insanlar için temizler, yaşadığımız gezegenin ısısını dengeler, atmosferdeki gazların dengesini sağlarlar. Soluduğumuz havadaki oksijen bitkiler tarafından üretilir. Besinlerimizin önemli bir bölümünü de yine bitkiler oluşturur. Bitkilerin insana besin sağlama özelliği, diğer tüm işlevleri gibi hücrelerindeki özel tasarımın bir sonucudur. Bitki hücresi insan ve hayvan hücrelerinden farklı olarak güneş enerjisini doğrudan kullanabilir. Güneş ışığından aldığı enerjiyi kimyasal enerjiye çevirir ve çok özel yollarla besinlere depolar. Bütün bu işlemlerin adı fotosentezdir. Aslında bu işi tüm hücre değil, sadece hücrede yer alan ve bitkilere yeşil rengini veren kloroplast adlı organel yapar. Ancak mikroskopla görülebilen bu küçük yeşil organcıklar, dünyada güneş enerjisini organik maddeler içine depolayabilen yegane laboratuvarlardır. Kloroplastların yeryüzünde ürettikleri madde miktarı, yılda 200 milyar tonu bulmaktadır. Bu yeryüzündeki tüm canlılar için hayati önem taşıyan bir üretimdir. Bitkilerin yaptıkları üretim son derece karışık kimyasal bir sürecin sonucunda gerçekleşir. Kloroplastın içinde bulunan binlerce klorofil pigmentinin ışığa verdiği tepki, saniyenin binde biri gibi inanılmaz bir sürede gerçekleşir. Bu yüzden klorofilde gerçekleşen pek çok olay hala gözlenememektedir. Güneş enerjisini elektronik ya da kimyasal enerjiye çevirmek, bilindiği gibi modern teknolojinin çok yakın bir zaman önce başarabildiği bir işlemdir. Bunun için yüksek teknoloji ürünü aygıtlar kullanılmaktadır. Oysa gözle görülemeyecek kadar küçük olan bitki hücresi, bu işi milyonlarca yıldan beri en mükemmel şekilde yapabilmektedir. İşte bu mükemmel sistem yaratılışı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Son derece kompleks bir sistemi olan fotosentez, bilinçli olarak tasarlanmış, yani Allah tarafından yaratılmış bir mekanizmadır. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için yapraklarda bulunan mikroskobik bir alana eşsiz bir fabrika sığdırılmıştır. Bu kusursuz tasarım, tüm canlılığın, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından yaratıldığının sayısız delillerinden bir tanesidir. Uyarı: okuyacağınız bu bölüm hayatın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökten değiştirecek olan bu konuyu çok dikkatli bir biçimde ve sindirerek okumalısınız. Burada anlatılacak olanlar yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım veya herhangi bir felsefi düşünce değil, dine inanan inanmayan herkesin kabul edeceği, bugün bilimin de kanıtladığı kesin bir gerçektir. Maddenin ardındaki sır. Çevresini akıl ve vicdan yoluyla izleyen kişi fark eder ki, evrendeki canlı cansız her şey yaratılmıştır. Peki tüm bunlar kim tarafından yaratılmıştır? Açıktır ki evrenin her noktasında kendini belli eden yaratılmışlık, evrenin kendisinin bir ürünü olamaz. Örneğin bir böcek kendi kendisini var etmemiştir. Güneş sistemi, bitkiler, insanlar, bakteriler, al yuvarlar, kelebekler kendi kendilerini yaratmamışlardır. Tüm bunların tesadüfen oluşmaları gibi bir ihtimalde, kitabın önceki sayfalarında incelediğimiz gibi söz konusu değildir. Dolayısıyla şu sonuca varabiliriz. Gözümüzle gördüğümüz her şey yaratılmıştır. Ancak gözümüzle gördüğümüz şeylerin hiçbiri yaratıcı değildir. O halde yaratıcı gözümüzle gördüğümüz her şeyden başka ve üstün bir varlıktır. Kendisi görünmeyen, Fakat yarattığı her şeyin kendisinin varlığını ve vasıflarını gösterdiği üstün bir güçtür. İşte Allah'ın varlığını tanımayanların saptığı nokta da buradadır. Bu kişiler Allah'ı gözleriyle görmedikleri sürece onun varlığına iman etmemeye şartlandırmışlardır kendilerini. Ancak bu durumda evrenin her yerinde apaçık görünen yaratılmışlık gerçeğini gizlemek, evrenin ve canlıların yaratılmamış olduğunu iddia etmek zorunda kalırlar. Bunu yapmak için yalanlara başvururlar. Evrim teorisi, önceki sayfalarda değinildiği gibi, bu konuda başvurulan yalanların, sonuçsuz çırpınışların en belirgin örneğidir. İnkar edenlerin temel yanılgısı, aslında Allah'ın varlığını inkar etmeyen, ancak çarpık bir Allah inancına sahip olan pek çok kişi tarafından da paylaşılır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan bu kişiler yaratılışı reddetmezler. Ancak Allah'ın nerede olduğuna dair ilginç batıl inançları vardır. Çoğu Allah'ın gökte olduğunu sanır. Bilinçaltlarındaki düşünceye göre Allah çok uzaklardaki bir gezegenin arkasındadır ve çok nadiren dünya işlerine müdahale eder ya da hiç etmez. Evreni yaratmış ve bırakmıştır. İnsanlar kendi kaderlerini çizerler. Kimileri de Kur'an'ın Allah'ın her yerde olduğuna dair haberini duymuşlardır. Fakat bunun anlamını tam olarak çözemezler. Bilinçaltlarındaki batıl düşünce, Allah'ın radyo dalgaları ya da görünmez, hissedilmez bir gaz gibi maddeleri çevrelediği şeklindedir. Oysa bu düşünce ve baştan beri saydığımız Allah'ın nerede olduğunu bir türlü çözemeyen, belki de bu yüzden onu inkar eden, düşünceler ortak bir yanlışa dayanmaktadırlar. Hiçbir temeli olmayan bir ön yargıyı benimsemekte, ondan sonra da Allah ile ilgili olarak zanlara kapılmaktadırlar. Nedir bu ön yargı? Bu ön yargı maddenin varlığı ve niteliği ile ilgilidir. Maddenin var olduğu konusunda öyle şartlanmışızdır ki, acaba gerçekten var mıdır? Yoksa sadece bir gölge varlık mıdır? Hiç düşünmemişizdir. Oysa modern bilim bu ön yargıyı da yıkarak çok önemli ve etkileyici bir gerçeği ortaya koymaktadır. İlerleyen sayfalarda Kur'an'da da işaret edilen bu büyük gerçeği açıklamaya çalışacağız. Elektrik sinyallerinden oluşan evren. Yaşadığımız dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize beş duyumuz aracılığı ile gelir. Yani biz gözümüzün gördüğü, elimizin dokunduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı, kulağımızın duyduğu bir dünyayı tanırız. Doğumumuzdan itibaren bu duyulara bağlı olduğumuz için dış dünyanın duyularımızın bize tanıttığından farklı olabileceğini hiç düşünmemişizdir. Oysa bugün birçok bilim dalında yapılan araştırmalar son derece farklı bir anlayışı beraberinde getirmiş, algılarımız ve algıladığımız dünya ile ilgili ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur. Bu yeni anlayışın çıkış noktası ise şudur. Bizim dış dünya olarak algıladıklarımız yalnızca elektrik sinyallerinin beyinde yarattığı etkilerdir. Elmanın kırmızılığı, tahtanın sertliği, dahası anneniz, babanız, aileniz sahibi olduğunuz bütün mallar, eviniz, işiniz ve bu kitabın satırları yalnızca ve yalnızca beyninizdeki elektrik sinyallerinden ibarettir. Frederick Wester bilimin bu konuda ulaştığı noktayı şöyle ifade eder. Bazı düşünürlerin insan bir hayaldir. Aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcıdır. Bu evren bir gölgedir şeklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanıyor gibidir. Ünlü filozof George Berkeley'in bu şaşırtıcı gerçek ile ilgili açıklaması ise şöyledir. Kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için bize algılarımızı verdikleri için nesnelerin varlığına inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Şu halde algılar aracılığıyla ulaştığımız nesneler fikirlerden başka bir şey değildirler ve bu fikirler zihnimizden başka yerde bulunmazlar zorunlu olarak. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve şeyleri zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde yanılmaların içine düşmüş oluyoruz demektir. Öyleyse bizi çevreleyen şeylerin hiçbirinin bizim zihnimizin dışında bir varlığı yoktur. Konuyu tam olarak açıklamak için öncelikle dış dünya hakkında bize bilgi veren duyularımızdan söz edelim. Nasıl görüyoruz, duyuyoruz, tadıyoruz? Görme olayı oldukça aşamalı bir biçimde gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri, fotonlar, gözün önündeki lensin içinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak düşerler. Buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülen görme uyarıları, sinirler aracılığı ile beynin arka kısmındaki görme merkezi adı verilen küçük bir bölgeye ulaşırlar. Bu elektrik sinyali bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Yani görme olayı, gerçekte beynin arkasındaki küçük, ışığın hiçbir şekilde giremediği kapkaranlık bir noktada yaşanır. Şimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgiye bir kez daha dikkatlice bakalım. Biz görüyorum derken, aslında gözümüze gelen uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz. Yani görüyorum derken, aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Hayatımız boyunca gördüğümüz her görüntü birkaç santimetre küplük görme merkezinde oluşur. Okuduğunuz bu satırlarda ufka baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzarada bu küçücük yerde meydana gelmektedir. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Az önce belirttiğimiz gibi kafatası ışığı geçirmez. Yani beynin içi kapkaranlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendisiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımızda bir mum olduğunu düşünelim. Bu mumun karşısına geçip onu uzun süre izleyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz muma ait ışığın aslı ile hiçbir zaman muhatap olmaz. Mumun ışığını gördüğümüz anda bile kafamız ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimizin içinde aydınlık, ışıl ışıl ve renkli bir dünyayı seyrederiz. R.L. Gregory bizim çok doğal karşıladığımız görme olayındaki mucizevi durumu şöyle ifade etmektedir. Görme olayına o kadar alışmışız ki çözülmesi gereken sorular olduğunun farkına varmak büyük bir hayal gücü gerektiriyor. Fakat bunu dikkate alın. Gözlerimize minik tepe taklak olmuş görüntüler veriliyor ve biz çevremizde bunları sağlam nesneler olarak görüyoruz. Retinaların üzerindeki uyarıların sonucunda nesneler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız aslında. Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tat ve koku birer elektrik sinyali olarak beyne ulaşır ve buradaki ilgili merkezlerde algılanırlar. Duyma olayı da böyledir. Dış kulak çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynı görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Kafatası ışığı geçirmediği gibi sesi de geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Öylesine bir netliktir ki bu, sağlıklı bir insan kulağı hiçbir parazit, hiçbir cızırtı olmaksızın her şeyi duyar. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz. Kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Bir yaprağın hışırtısından, jet uçaklarının gürültüsüne dek, geniş bir frekans aralığındaki tüm sesleri algılayabilirsiniz.